Ayrım 18, sayfa 143. Mustafa ile birlikte bir binanın giriş katındayız. Kısa bir koridorun dibindeki ok işaretli kırmızı floresanla yazılmış Turku Caz yazısını geçip merdivenlerden iniyoruz. Bodrum sahanlığına açılan çift kanatlı kapıdaki görevliyle selamlaşıp içeriye giriyoruz. Büyükçe, loş bir mekan. Alçak, yer yer L biçimi yerleştirilmiş siyah plastik koltuklar, turkuaz rengi örtülü bodur masaların üstünde yanan mumlar ve havadaki ağaç kabuğu ya da tütsü kokusuyla sıradan ama itici olmayan bir ortam. Hafif tonda disko müziği çalınıyor henüz ve lokal kalabalık değil. Gece yarısına doğru canlı müzik başladıktan sonra gelenlerin çoğaldığını söylüyor Mustafa. Dans pistinin biraz arkasında, zeminden yarım metre kadar yüksek, sahneyi rahatça görebilen bir yere oturtuyor beni ve geldiğimi ortada görünmeyen Sina'ya haber vermeye gidiyor. Gözüm karanlığa alışınca ışıksız, boş sahnedeki dekoru seçiyorum. Arka duvara asılmış büyük bir kilim, alçak bir sedir, yere atılmış iki büyük kırmızı şişkin minder, birkaç testi. Önde ise nota sehpaları ve müzisyenlerin oturacakları hasır iskemleler duruyor. İçim daralarak çevreme bakıyorum. Yanımdaki koltuklardan birinde tıknaz, ablak yüzlü bir adam genç bir kıza sarılmış oturuyor. Kız, kedi yavrusu gibi sokulmuş adamın göğsüne. Biraz ötedeki kadınlı erkekli grup ise yüksek sesle konuşup gülüşerek bira içiyorlar. Müziğin başlamasını birbirlerinin gözlerine bakarak sessizce bekleyen birkaç çiftle ayaklarını yere ya da ellerini dizlerine vurarak davulun temposuna katılan şimdiden kafayı bulmuşlar da var. Köşedeki bara tünemiş açık turkuaz rengi boyun atkılı, gözlüklü adamın müzisyenlerden biri olduğunu tahmin ediyorum. Bu yoğun bir aradalık duygusu beni biraz huzursuz ediyor. Bu yüzden canlı konserleri sevmiyorum. Tek başıma oturup hiçbir şey yapmadan müzik dinleyemiyorum. Kendimi gösteriye yönelmemiş olan başka bir şeyle uğraşırken sessizliğin yanı sıra kulağıma çalınan ve bana duyduğum halde duymuyormuşum gibi gelen müziğe açabiliyorum ancak. Duyduğumu düşünmeye başladığım anda rahatsız oluyorum. O müziğin zamana, mekana ve benim o anki ruh halime uygun olmadığı hissiyle gerginleşiyorum. Beni duygulandıran insan sesi. Onun doğallığı, yalınlığı. Bazı zamanlar tek bir çalgıyla, tek bir insanın sesini yeğliyorum. Kısacası müzikten pek anlamıyorum. Seslerle ilgili olarak oturmuş sağlam bir iç dengem yok. Sina'nın yaklaştığını fark ediyorum. Aramızdaki yolu bakışlarını benden ayırmadan geçip arkamdan dolaşarak yanıma geliyor. Hoş geldin. Bir an omzuma dokunuyor. Dönüp bakacağım sırada ani bir dönüşle gelip yanıma oturuyor. Önce gülüşünü görüyorum ve kalbimin hızlandığını fark ediyorum. İçimdeki bölünmüşlük, kargaşa yok oluyor. Bugün özgürlüğünü ilan etmişsin. Ingrid telefon etti. Galeride uğramamışsın. Kaybolmadın ya. Bildiğim yerlerde gezindim. Toplantı nasıl geçti? Koyu renk bir pantolon, beyaz gömlek giymiş. Boynunda, barda oturan adamın giydiğinin aynısı, ipek bir turkuaz atkı var. Loş ışığın içinde yüzü saklanmış gibi görünüyor ama gülüşü açık. Zararsız, cinayet falan işlenmedi diyerek yanıtlıyorum sorusunu. Rastgele bir şey söyler gibi. Fularının ucunu elime alıp kumaşı yokluyorum. Pek şıksın. Alay mı ediyorsun? Bu çalgıcı kılığım. Hay Allah, bana kendimi bayram bebeği gibi hissettirdin. Elindeki kadehi masanın üstüne bırakıyor, kollarını kanepenin sırtına koyup kaykılarak arkasına yaslanıyor. Şefkatim seni rahatsız ettiyse özür diliyorum, gülerek. Bakışı eteğimin açık bıraktığı bacaklarımı, bedenimi, yüzümü istem dışı bir kıvılcımlanmayla hızla okşayıp geçiyor. Henüz erkek olunmadığı, cinsel birleşmenin düşünülmediği ama kadınlara merakla karışık korkulu bir ilgi duyulan ergenlik dönemine özgü o alacakaranlık isteği görüyorum gözlerinde. Kırılganlığının, gereksindiği yardımın bilincine varıyorum birden. Bakışını yakaladığımı belli etmemeye çalışarak gözlerimi çabucak kaçırıyorum. ''Nasıl buldun burayı?'' diye soruyor. ''Sıcak, üstelik milliyetçilik bilincinden yoksun olmayan bir yer.'' diyorum, başımla sahneyi işaret ederek. ''Evet, kilimler, testiler, minderler filan. Bir de Ay yıldızlı bayrak olacaktı, engel oldum. Ne yapalım? Milliyetçilik burada göçmenlik halinin uyardığı bir duygu ve bütün bu nesneler kopartılamaz bir bağı ve özlemi simgeliyor. Uyarılma kültürel koşullara da bağlıdır. Sözünü ettiğim şey bütün uyarılmalar için geçerli aslında. Neyse, zevkimiz, imkanlarımız bu kadar diyor, ellerini iki yana açarak. Onun konuşulması zor bir konuyu sürdürme isteksizliğine gülümsüyorum. Yüzünde çok şey anlatan bir ifade var. Gözlerinde ise kontrollü bir şaşkınlık ve hayranlık. Gözlerimi kaçırıyorum. Umarım gece senin için can sıkıcı olmaz. Ne tür müzik seviyorsun? Soul ve klasik müziğe daha yakınım. İşitme duyumu zorlamayan ve ruhumu yatıştıran parçaları seviyorum. Çoğu zaman da sessizliği. Senin bulunduğun yerde çalacak olmak beni heyecanlandırıyor, biliyor musun? Birdenbire onu baştan çıkarmak için şiddetli bir arzu duyuyorum. Öyleyse her zamankinden daha iyi olacaksın. Eminim seni dinlemek çok hoşuma gidecek. İnsanın kendini birine yakın hissetmesi için bazen tek bir cümle yetiyor, biliyor musun? Diyor. Evet, uzaklaşmak için de öyle. Tek bir sözcükçe de her şeyin bittiğini anlayabiliriz. Gülüşündeki kendine güven siliniyor birden. Yerini yumuşaklık ve burukluk alıyor. Kötümsersin. Öte yandan tanıdığım en yetenekli, birikimli ve etkileyici kadınsın. Teşekkür ederim. Çok cömertsin, gerçekten. Bir garson tam zamanında geliyor, ne içeceğimi soruyor. Konyak istiyorum. O içmeyecek. Birazdan çalmaya başlayacaklar. Ney üflemeyi nereden öğrendin? Babamdan. Radyoda çalardı. Çok küçükken başladım ama onun kadar iyi değilim. Bir işarete uyar gibi birden ayağa kalkıyor. Benim gitmem gerekiyor. Yalnız kalma istersen. Yanına birkaç arkadaş göndereceğim. Mustafa'yı gönder. Nerede o? Gitti. Seni eve ben götüreceğim. Ama saat 3'ü buluruz sanırım. Tamam, beklerim. Gidiyor. Az sonra yanıma genç bir Alman çift geliyor. Sina'nın iş arkadaşları olduklarını söylüyorlar. Kadın bir yıl Türkiye'de kalmış. Türkçesi kötü değil. Girişin herkese açık olmadığını, buranın üyelikle girilebilen ve daha çok akademisyenlerin geldiği alçak gönüllü bir buluşma, eğlenme yeri olduğunu anlatıyor. Sahne aydınlanıyor. Üç kişi ellerinde çalgıları ağırca sahneye çıkarak alkışlayanları selamlıyorlar. Salonun ışıkları iyice kararıyor, şimdi daha çok mum yanıyor ve çıt çıkmıyor. Sina oturmadan önce kısa bir sunuş yapıyor. Değerli dostlar, ilk kez bizimle birlikte olan arkadaşlarımız için grubumuzu tanıtayım. Yaylı Tambur Adnan Özgül, Kudüm Doktor Günter Mann ve ben Sina Baloğlu. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi hep birlikte müziğin sevgi dünyasına gidiyoruz. Sözlerini Almanca olarak kısaca tekrarlıyor, yerine oturuyor. Alkışlar yavaşlayıp bitiyor. Gözlerimi ayıramadan ona bakıyorum. Neyi dudaklarına götürüyor, üflemeye başlıyor. Salonu sıcak, yumuşacık bir ses dolduruyor. Kudüm yavaştan tempo vurmaya başlıyor. Tambur henüz bekliyor. Neyin sesi çalanın nefesiyle bütünleşmiş, can kazanmış gibi yükselip alçalıyor. Dinleyenler ilgi ve dikkatlerini bütünüyle müziğe vermiş, her tonu, her nefesi içlerinde hisseder gibi kıpırdamadan oturuyorlar. Ses, mistik düşünceleri, en gizli duyguları, gönül acılarını, sevişmenin sarhoşluğunu, bütün ayrılıkları dile getirir gibi dalgalanmaya başlıyor havada. Yoğunluğu zamanı yavaşlatıyor. Hayatın baş döndürücü hızı sınırsız bir uzamdan bir notadan ötekine, boyun eğişten yakınmaya, varlığın yankısından ölümün sınırlarına gezinip ağırlaşıyor. Bilinmeyen bir dünyanın keşfine açılan kapıları, dönüşümleri, yolları, yolculukları çağrıştıran arayışlarla alçalıp yükseliyor. Ona bakıyorum. Tepeden tırnağa kendinden geçişin hazzına bırakmış kendini. Müziğin kusursuz masumiyetine ve hiçbir yerde olmamanın korunmuşluğuna. Yine de neyi tutan ellerinden, dalgın önüne bakışından, bedeninin kıvrımlarından, kendini doğduğu topraklar üzerinde hissetmenin, yaşayabileceği tek yerde akmaya bırakmanın uzak hayali yansıyor sanki. Üflediği notalar çekingen, ürkek bir özlemi, hayranlık verici bir ustalıkla vurguluyor, karanlığı, kaybedilmiş düşleri, uçurumları betimliyor. Bir an su gibi çağlayarak hemen ardından yorgun bir kabulle. Bu kadarını ummuyordum. Pek mi yukarıdan baktım ona, alçak gönüllülüğünü acemilik mi sandım? Ne utanç verici bir kendini beğenmişlik. Daha ihtiyatlı olmalıydım. Onu bambaşka gösteren o içsel ses dizgesinin bedenindeki, ellerindeki yansımalarına kapılıyorum. Koşup onu kucaklama isteğiyle savaşıyorum. Müziği benim gergin özlemime aykırı düşen bir zamana ait çünkü. Sabrın, uzun beklentilerin, adanmışlığın, tevekkülle olgunlaşmanın güzelliğini övüyor. Şaşırtıcı bir şey bu ve ona bu kadar yakışması Görüntüsünün kulağımı yanıltmasını önlemek için gözlerimi yumuyorum. Neden burada diye soruyorum. Soru değil, isyan bu. Acımak değil, yazıklanmak. İnsan nasıl kopabilir boy attığı ülkeden? Deniz kıyılarını, çakıl taşlarını, çiçek açmış portakal ağaçlarıyla dolu bahçeleri, atları, yolları, yüzleri nasıl unutabilir? Vaatleri, uzun geceleri, bir dağ tırmandığını, bulutlardan düşüp yara bere içinde kalışları, kayboluşları. İçimde bir şeyler kıvrılıp büzüşüyor. Köydeki evdeyim. Zaman belli değil. Bir takım rakamlardan oluşmuş garip bir düzenek. Sonra duygusu taşımıyor. Kendimi korunmuş hissediyorum. Karnıma dokunuyorum. Bu dokunuş her seferinde gerçekle, o etkin güçle ilişki kurmamı sağlıyor. Yaşamakta olduğum deneyimin sonuna kadar gitmezsem bozguna yenik düşmüş olacağım. Hikayemin henüz tamamlanmamış olduğunu ve ne olursa olsun bundan kaçınma şansımın olmadığını düşünüyorum. İçinde bulunduğum kıpırtısızlık fırtınalara gebe olsa bile. B'den epeydir haber yok. Her şey hem açık hem çok karmaşık. Nerede olduğunu bilmiyorum ama birçok şeyi biliyorum. Onunla, benimle, ikimizle ilgili pek çok şeyi. Sözcüklerle tanımlanamayacak dalga vuruşlarıyla, sezgiyle. Evde telefon yok. Cepten ararsa postaneye gitmem gerekecek. Aramıyor. Arayabilir belki, arayamıyor. Ekim başlarında bir akşam üzeri çiftlik evinin bahçe girişinde duran taksiden, lacivert takım elbiseli, gözlüklü, saçları geriye doğru briyantinle taralı, elinde deri bir valiz olan iş adamına benzer biri iniyor. Akşamın doşluğu içinde çitin çimenliğe açılan kapısından geçerek eve doğru yürüyor. Yürüyüşünden tanıyorum onu, uzun, güçlü adımlarından, ta uzaktan bana gülümseyişinden. Sonra bedenimi sımsıkı saran kollardaki içtenlik, gençlik, yırtıcılık, ten ve hafif ter kokusundan iyice biliyorum o olduğunu. Neden sonra şaşkınlık dolu bir sessizlikle geri çekilip karnıma bakıyor. İnanmaz, biraz korkulu. Ulya, ah Ulya, neden sakladın benden? Sevinç değil, hayır. Arkasından gelen akşam ışığında yüzünü anlaşılmaz bir kederin gölgesi yalayıp geçiyor. Bu kederi somutlaştıran şey kollarımdan sıyrıldıktan sonraki sessizliği. 5 ay sonraki o ilk karşılaşma anında belleğimde, girişteki alçak tabureye oturmuş, ayakkabılarının bağlarını çözen yorgun bir adam kalmış. Sonra odamdaki yatağın kıyısına ilişmiş, soyunmasını gözlediğim, birdenbire yaşlanmış görünen biri. Elleri boynundaki kravatı bezginlikle çözüyor, havada uçuşan alacalı bir şey görüyorum ve ardından savurup attığı o garip gözlüğü. Artık dönüşünü bekleyeceğim bir sevgilim yok diye düşünüyorum gömleğini elinden alırken. Yaban çıplaklığına dokunma isteğim, cinselliğin hazzı ve beklentisiyle fazla ilgisi olmayan bir şefkat içeriyor. O yorgun adamın içindeki kahraman çocuğu okşamak isteği bu. Erkeklikle babalık arasındaki o karmaşık bağı yoklamak, her ikisinin de orada durmakta olduğundan emin olmak arzusu. Böyle çıplak ayak karşı karşıya durduğumuzda boyu benden birkaç santim uzun yalnızca. Bakışlarımız aynı çizgide. Birlikte olduğumuz ilk geceyi hatırlatıyor bu bana. Göründüğümden uzun olduğumu söyleyişini. Onunla birlikteyken kısa topuklu ayakkabı giymek zorunda kalacağımı. Dudaklarının ilk dokunuşunu, ellerimin kemerini sabırsızca çekiştirmesini ve o sırada aklımdan geçenleri. Ne yapıyorum ben? Nasıl bir delilik bu? Neden riske giriyorum? Ne yaptın sen, Ulya? Diyor. Bu kadar zamansız, kendi kendine nasıl cesaret edebildim böyle bir şeye? Ne yapacağız şimdi? Ne yaptım ben? Neden korkuyor? Umduğum gibi olmayacak mı? Yanımda kalmayacak mı? Geldi, işte burada, yanımda ya. Sesini duyabilmek için telefon kulübeleri önünde beklemek zorunda değilim artık. Uzaktan uzağa, öylesine sorulmuş nasılsınlar olmayacak hayatımızda. Ayrılık ve özlemler bitti. Bir çocuğumuz olacak ve onu birlikte büyüteceğiz. Buna inanmak istiyorum. Yolculuğuyla, ülkeye girişle ilgili ayrıntılı hiçbir şey anlatmıyor. Uçakla geldiğini, sorun çıkmadığını söylüyor yalnızca. Özlemin ve buluşma sarhoşluğunun yarı saydam ışığında ellerinin karnımda gezindiğini, ağzının saçlarımda durakladığını ve göğsünün inip kalktığını hissediyorum. Sorularla, bilinmezlikle ağırlaşmış bedenlerimiz. Tutku dolu bir gece değil bu. Hayata yeniden başlamayı ve her şeyi silip yepyeni biri olmayı istemekle, bunu yapamayacak olmanın acısını öpüşleriyle içime akıttığı bir gece. Ona dünyanın en iyi, en yakışıklı erkeği olduğunu ve kuşkusuz en iyi babası olacağını söylüyorum. Üçümüzün birlikte geçireceğimiz yıllar için nasıl sevindiğimi. Her şey yolunda, inan. Şimdilik bu evde kalabiliriz. Sonra ben çalışmaya başlayacağım. Belki sen de. Bebeğe bakacak birini buluruz. Birlikte her şeyin altından kalkacağız. Korkma. Başımı göğsüne, ellerimi bacaklarının arasında dinlenmeye bıraktığım an hıçkırıklarını duyuyorum. Kısa, kesik hıçkırıklarla ağladığını, yüzünü, saçlarını okşuyorum. Bir çözülme anı bu. Neyin var sevgilim? Söyle bana, ne var? Hayal kuruyorsun Ulya. Çok zor. Beni aldattın. Ayağımdan zincirlemeye çalışıyorsun beni. İstersen öyle yorumla. Her şeyi mahvetmek için. Onu tanıyamıyorum. Çocuğunu taşıyan kadına nasıl bu kadar acımasız davranabilir? Bu anlayışsız, bencil, kaba adam kim?